Güne bakan.
Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Türkiye saatiyle saatimiz 15.09'u gösteriyor. Güne bakan programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ekibimiz Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım. Spikeriniz ben Hakan Tuzcu ve teknik yönetmenimiz Sefa Aktan. Bir kez daha hoş geldiniz diyoruz sizlere ve bakalım bugün programımızda neler var. Dünya ve Türk dünyasında tehlikedeki Türk dillerini konuşacağız. Konuğumuz Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Profesör Doktor Süher Eker olacak. Ve bir de telefon konuğumuz olacak efendim. Türkiye'nin yerli savunma sistemlerini değerlendireceğiz. Stratejist, yazar Doktor Ahmet Zengin de programımızın ikinci bölümünde telefonla bizlere katılacak. Şimdi güzel bir müzikle Güne Bakan'a başlayalım.
Deli gibi sevmek ruhumuzda var.
Saatimiz 15.13 sevgili dinleyiciler ve stüdyomuzda değerli konuğumuz Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Süher Eker'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Çok teşekkür ediyorum.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Sağ olun. Davetiniz için çok teşekkür ediyorum.
Sizi biraz yorduk biliyorum. Yani stüdyomuza gelmekle büyük bir onur verdiniz bize. Biraz rahatsız olduğunuzu da biliyoruz. Öncelikle geçmiş olsun dileklerimizle verelim. Bundan sonrası için de ayrı o dileklerimiz ve dualarımız sizinle. Şimdi özellikle tabii Türk dilleri demişken iki noktadan değerlendirmenin daha önemli olduğunu siz vurgulamıştınız. Buradaki noktalar dünya ve Türk dünyasındaki tehlikeli, tehlikedeki Türk dilleri. Evet. Fakat önce şu tehlikede olmak ne demek bir dil açısından? Onu bir kavram olarak açıklayalım isterseniz ardından.
Tabii ki. Öncelikle o onur bana ait diyeyim. TRT gibi ülkemizin güzide kuruluşu, dünyaya açılan penceremiz, böyle bir kurum tarafından davet almak, konuşmak, burada sizlerle ve izleyicilerimizle dünyanın her yerinde paylaşmak, öğrendiklerimizi bildiklerimiz bizim için çok büyük bir onur. Hemen ardından sorunuza geçeyim. Tehlikedeki dil çok basit olarak şöyle tanımlayabiliriz. Artık konuşur sayısı azalan, azalmaya başlayan ve istikbal vaat etmeyen, gelecek vaat etmeyen, belki bir iki kuşak sonra artık son konuşurunu da kaybedecek dil olarak düşünebiliriz. Ama tabii ki burada çok çeşitli faktörler var ama bazen hani dünya tarihinde de ya da ne diyeyim evren tarihinde hiç umulmadık varlıklar yok oluyor. O dinozorlar gibi değil mi? Bazen en küçük bir varlık, bir böcek, bir sinek milyonlarca yıl kalabiliyor. Evet. Yani normal koşullarda son konuşurlarını kaybetme riskiyle tehlike karşı karşıya kalan dillere tehlikedeki
evet, diyoruz. Şimdi tabii evet. Bir dil neden yok olma ya da tehlikeyle karşı karşıya kalır? Bu da önemli. Tabii. Bunun birçok farklı bakış açısı var. İşte tabii. Sosyolojik, felsefi, efendim demagojik yapı, bunun yanı sıra politika, siyaset bunların pek çok etkeni olabilir ama sizden temel şey alalım. Bir de ardından bunları artık hani geçmişte belki yok olma tehlikesi var diyebiliriz ama bugün açısından dijital çağa geçişte bunlar sadece bir bilgi kırıntısı olarak mı kalacak? Yoksa dijital olarak belli yerde depolansa bile bunlar yok olacak mı sorusunu da peşine
evet, güzel bir soru. Şimdi tehlikedeki diller kavramı ve olgusu çok genel hatlarla böyle. Peki bunları kurtarabilir miyiz? Bunları yeniden canlandırabilir miyiz? Böyle bir konu var. Bu konuyla ve sorunla ilgilenen kurum kuruluşlar var ama bunun çok başarılı örnekleri var. İsrail'de biliyorsunuz 1940'lı yıllarda. İsrail kurulduktan sonra dünyanın çok değişik ülkelerinden gelen Yahudiler ortak bir dile sahip değildiler. Evet. Hangi ülkedeyse oranın dilini konuşuyordular. Ama eski İbrani diline yani bir ibadet dili olarak kalmıştı. Hani bizdeki ama Mevlid gibi. Evet, Mevlid gibi düşünelim. Öyle evet. İbadette kullandıkları dil genel olarak. Küçük adacıklar halinde tabii İbrani dillerinin değişkelerini konuşanlar vardı ama genel olarak milyonlarca kişinin ortak bir dili yoktu. Hatta Almanca konuşuyorlar dil kaybıyla. Avrupa'dakiler Yidiş. Yidiş denilen Almanca tabanlı. Bir takım Yahudi dilinden gelen İbrani dilinden kelimeler de var. Ama bunu İsrail Devleti kurulduktan sonra bunu canlandırdılar. Tarihin en önemli yeniden canlandırma faaliyetlerinden biri. Ama bunun arkasında devlet vardı. Bütün Yahudi dünyası vardı. Böyle bir başarılı örnek var tırnak içinde diyorum tabii. Şu anda ilişkilerimiz iyi değil ama bizimki dille ilgili sohbet olduğu için. Tabii. Ama böyle bir güç olursa arkanızda niye canlandıramıyorsunuz? Yani canlandırabilirsiniz evet. Ama böyle bir güç olması çok zor.
Yani biraz tabii bu siyasi ve politik güç.
Tabii. Değil mi? İki şey yani, var. Evet. En önemli sebebi söyleyeyim size Hakan Bey. Anneler. Açıklar anneler mısınız? Öğretmiyor. Anneler çocuklarına ana dillerini öğretmekten vazgeçiyorlar. Ana dilini öğretmek babalara kalsa çocukla konuşmayı öğrenemezdi. Biliyorsunuz yani kadınlar dil kullanımında erkeklere göre çok çok daha başarılı. Ben böyle diyorum, biraz da esprili ama gerçek payı da var. Erkekler dil öğretmeye kalksaydı dünya medeniyeti, dünya uygarlığı bu kadar gelişmezdi gibi.
Bir erkek egemen toplumda bunu söylemek büyük cesaret.
Ama böyle yani.
Ama doğruları söylemek
durum
lazım.
Durum böyle. Peki anneler niye öğretmiyorlar? Neden biliyor musunuz? Onların istikbal için, tırnak içinde. Çünkü bu küçük dillere, küçük derken dünyada hiçbir dil diğerinden üstün değildi. Tıpkı Hakan Bey benden üstün bir biyolojik varlık değil. Ben ondan üstün değilim. Diller de böyle. Her dil sonsuz sayıda sözcük cümle üretmeye yeterlidir. Yani iki kişiyi alın. Biri Afrika'dan, biri Avrupa'dan, hangi kıtadan olursa olsun. Aynı eğitimi verin ana dillerinde. O ana dilleri ona müsait. Yani her dil her şeyi üretebilir. Bu böyle. Evet. Buna dil yetisi derler. Ama öğretmiyorlar. Neden? Çünkü bu nüfusu az. Küçük dil derken konuşur sayısı bakımından küçük dil kastediyorum. Konuşur sayısı küçük olan diller veya az olan diller genellikle azınlıkların dilleri oluyor. Yani azınlıkta biliyorsun değişik azınlıklar var ama ben dil bilimsel azınlık olarak şöyle söyleyeyim. Çoğunluğun dilinden farklı bir dili veya değişkeyi.
Çoğunluğa adapte olma sıkıntısı oluyor.
Evet, evet. Şimdi adapte olma sıkıntısı 2008 yanılmıyorsam Amerika'da bir Hırvat göçmen aile. Yani yeni umutlar, yeni bir hayat dileği ve temennisiyle Amerika'ya yerleşen ailenin kızları, ortaokul öğrencisi 14-15 yaşında. Okulda çocuklar bunun aksanıyla, diliyle alay ediyorlar. Bir de Slav dilleri baskılı ya.
Evet.
Yani adıyla alay ediyorlar. Çocuk intihar etti. Yani sizin diliniz azınlık dili olduğu zaman ve ana dilinizi çok iyi bildiğiniz zaman bir şekilde orada bir iz kalıyor. İz kaldığı zaman da onu anlıyorsunuz sizin, sizden farklı biri olduğunu. Evet. Ve dolayısıyla hani yetişkinler ve eğitimliler için sorun yok. Ama toplumun her kademesi yetişkinlerden ve çok bilinçli insanlardan oluşmuyor ki.
Tabii.
Ve özellikle çocuk zihinlerde bu inanılmaz trajediler, travmalar yaratıyor. Dışlanma, yani bunları biz ailece de yaşadığımız için, yani dil açısından değil de başka açılardan, bazen çocuklar hem melek, bazen de çocuğun çocuğa yaptığını, yani
böyle bir şey,
akran zorbalığı.
Evet,
evet, dolayısıyla aileler bir de hani çocuğun ilgisi ve bilgisi bölünmesin, bir dile yoğunlaşsın, telaffuzunda, söyleyişinde herhangi bir aksaklık olmasın ki ayrımcılığa uğramasın. Sadece sınıf içinde değil, bitirdikten sonra da. Hatta şöyle bile oluyor Hakan Bey, hangi etnik gruplansınız diyor, Rusum diyor mesela veya İranlıyım, Farsım diyor. Yani onu bile bildirmek istemiyor. Çünkü diyor ki sayın memuru geldikten sonra, gittikten sonra geliyor, etnik kimliğin şu. Gittikten sonra ne olacağını ben bilmiyorum ki.
Tabii.
Onun için yani rakamları da her zaman tam tespit edemiyoruz. Sonuç olarak bu aile, anne en önemli sebep bu. Biliyorsunuz üç kuşak var diyelim. Çocuklar, anneler, babalar, dedeler.
Evet.
Yani tehlikedeki dil artık sadece anneler, babalar ve üstü konuşuyorsa bunda kademeleri var tabii.
Hı hı.
Anneler, babalar sadece konuşuyor. Babaannelerle, dedelerle iletişim sağlıyor ama çocuklara öğretmiyorlarsa artık bu belli bir derecede tehlikede.
Evet.
Ama o da yaşlara kaldıysa ve orta kuşakta dili konuşmuyorsa o zaman alarm çanları çalıyor.
Peki.
Başka sebep, çok özür dilerim. Bir de siyasi sebepler var. Siz söylediniz zaten, aklın yolu bir. Yani hiçbir devlet, yani Prusya döneminden beri tek bayrak, tek dil, tek devlet. Bunun da mantığı var tabii. Haklar var, hukuk var ama her şeyin bir mantığı var. Dünyada tamamen yanlış veya tamamen doğru olan bir şey yok. Yani normalde tek dilli, bizim gibi resmi dil, tek dilli olan ülkeler var. Bunlar resmi dil olarak tek dili
şimdi
kullanıyorlar.
Tabii, özellikle tabii Rusya'ya çok şey söyleniyor ama burada tamam o belli noktada bir yaklaşım var ama yerel diller de kaybolmuş değil Rusya'da. Yine bir şekilde korunmuş, zor da olsa. Ama herkes Rusça bilmek zorunda bırakılmış.
Şimdi,
yani
evet,
böyle bir durum da var. Ama bir şekilde alt kademede o diller kalmış. Yani o kuşakları da korumayı başarmışlar nasıl yapıyorlarsa.
Şimdi Hakan Bey çok önemli. Siz aslında fizik kökenlisiniz ama sizi dile alalım biz. Şimdi iki şey var bence. Birisi yumuşak, birisi sert. Yasaklıyorsun, tamam, veya resmi dil yapmıyorsun, tamam mı? Evet. Yani devlet dili yapmıyorsun. Ama mesela Türkiye'de devlet dili değil, onun mantığı var yani. İmparatorluk geçmişinden gelen bir şey var. Herkesin kendi hukuku, kendi devleti. Adam konsolosluğa veya banka şubesine girerse tutuklayamıyorsun adamı. Yani böyle bir şeyden geliyor.
Evet.
Azınlıkların yaptıkları malum. Yani Türkiye'nin de böyle bir mantığı var. Amerika'da tek dilli fiilen, resmi olmasa bile. Bu çok dilli toplumlar da var. Onlar da başka sebeplerle, şimdi uzun uzun anlatmaya gerek yok ama iki şey var. Şimdi dilleri, her devletin bir politikası var. Ajandası, dil politikası. Dil politikası aslında devletin temeli. Yani birisi mesela Ziya Gökalp diyor, dili bir, dini bir, vicdanı bir. Fakat hepsi ayrılır, olmazsa lisanı bir. Yani aynı dili konuşmadığınız zaman aynı milletten olamazsınız.
Evet.
Öyle değil mi?
Evet,
yani. Dolayısıyla bir ortak dil lazım her yerde. Ama işte devletler kendi egemenliklerini idame ettirebilmek, yani sürdürebilmek için rakip olmasın diye ve bir bütünlük içinde homojeniteyi sağlamak için dil bilimsel olarak resmi alanda tek dil ilan eder ve geri kalan devlet dili olmayan veya resmi, ikisi farklı şeydir, resmi dil olmayan dillere karşı da yumuşak, sert, yasaklayıcı çok çeşitli tutumlar geliştirebilirsin. Türkiye'de en son şeyini söyleyeyim.
Evet.
Türkiye'de en son durum yumuşak. Yani istediğiniz bir mahalli dilde kitap çıkartabilirsiniz. Sizin yayınlarınız var. Radyoda da vardır mutlaka.
Tabii,
yani yumuşak. Yani. Okulda çocuklar ders alabilirler. Ama şunu söyleyeyim. Tabii ulusçuluk, mikro milliyetçilik virüsü bulaştığı zaman bu sefer statü üstlemeye başlar. Tamam, bana da, benim de okulum olsun. Tabii. Benim de adliyede.
Ya bu aşırı yumuşaklık da dile zarar verebilir.
Yani şimdi düşünsenize, burada ben size Türkçe bilmiyorum. Tercümanla mı konuşacağız aynı ülkede? Tabii. Yani böyle ülkeler var tabii. Bunlar da bıkmış durumda. Makedonya, İsviçre.
Şimdi şeye gelebilir miyiz? Tehlikeli Türk, tehlikedeki Türk dilleri açısından. Yani dünyada hangi, neler tehlikede şu anda? Nasıl tehlikeler söz konusu?
Tamam.
Türk dili açısından.
Şimdi Rusya buradan bağlayacağım. Aslında bir noktada akıllı siyaset ama dışarıdan görüldüğü gibi değil. Yani şöyle diyeyim, birlik yapıyorsunuz. Real Madrid'i, Barcelona'yı almışsınız. Tamam mı? Araya diyorsunuz ki atar yemez spor. Biz çocukken öyle derdik. Evet. Hadi sen de oyna. Tamam mı? Averaj. Yani oradaki dillerin Rusçayla rekabet etmesinin imkan ve ihtimali yok. Ve genç kuşaklar giderek özellikle Rusya Federasyonu'nda şu anda artık o eski, bu Lenin modeliydi biliyor musunuz? İnsanlara özgürlük, hakları, hürriyet diye geldiler. Bir de böl parçala yut diye bir şey vardır. Yani evet. farklı dillere böl. Yani şu anda dünyada sadece iki Türkçe olabilirdi yazı dili olarak. Türkiye Türkçesini düşünün. Yani Karadeniz aksanı, bizim babam rahmetli Trabzon'a tayin olmuştuk. Yani anlayamadım ben bir hafta Trabzon'daki konuşmaları. Yani her dili ayrı dil haline getirebilirsiniz. Belli bir süre sonra artık herkes hem böyle etnik olarak bizim dilimiz ayrı, bir başka dil. Tamam. Hmm. Mesela Azerbaycan Türkçesi diyoruz.
Bazen anlamakta zorlanıyoruz yani.
Ama yani şöyle 70 yıldır, 80 yıldır artı bir de nativization, yabancı dilde Türkçesi yerleştirme. Devletler şöyle yapıyorlar. Bunları tabii çok usta siyaset. Bu karşımızdakiler şeyler. Yani dünyanın süper devletleri. Yani tabii. Böyle durduk yerde süper olmuyorlar. 140-150 tane halkı bunca zaman
bir arada
tutmak o kadar kolay değil. Yani onların önlemlerini alıyorlar, yani her türlü önlemlerini. Bunlar mesela bir tane söyleyeyim. Karabağ ve Nahçıvan modeli var ya.
Evet.
Azerbaycan'ın içinde Ermeniler.
Evet.
Ermenistan'ın bilmem neresinde Azerbaycanlılar. Türkiye de daha sonra Atatürk'ün öngörüşlüğüyle orayı aldı, komşu oldu. Aslında komşu değildi. Şimdi bu model Kırgızistan, Tacikistan'dan tutun da her yerde. Karaçay, Balkarlar, Çerkezler iki Türk halkını mesela bölüyor. İki Çerkez halkını bölüyor, birbirine karıştırıyor, üstüne de şey, Rusça. Dolayısıyla hem bir etnik şey yaratıyorsun, tansiyon, tamam mı? Hem de ikisi de birbirini anlamayacağı ve öğrenmek istemediği için birbirinin rakibi.
Bir
bu sefer Rusçayı öğreniyor. Tamam. Ben Kazakistan'la çok dostlarım, arkadaşlarım var, münasebetim var. Ya ben inanamıyorum. 30 yıl geçti aradan, hala yani çocuklarla babaanneler Rusça konuşuyorlar. Tacikistan'a gittim, Rus kalmamış ortada. Hala Rusça konuşuyorlar. Eğer Sovyetler Birliği 50 sene daha devam etseydi Kazakistan gibi bir Türk Cumhuriyeti inanın yani Kazakça bile tehlike altına girebilirdi. Çünkü büyük şehirlerde şey. Bir de şöyle prestij diye bir şey var Hakan Bey, prestij. O da şu. Yani mesela ben New York'ta dolaşıyorsunuz. Orada Fransızca konuşuyorsunuz. Herkes duyuyor. İçinden bir ah be şu Fransızcayı bir öğrenemedim. Çünkü Amerikalılar genellikle sadece kendi dillerini bilir derler. Herkes size gıptayla bakacak ama Arapça konuşsanız
öyle bakacak. Tamam,
bu sefer adam sizden ürkecek. Belki polise söyleyecek. Dolayısıyla dillerin prestiji. Siz mesela Sovyet bakiyesi ve bugünkü Rusya Federasyonu içindeki halklardan biri kendi ana dilinde. Evet, yayınlar falan var ama giderek bunlar da azalıyor genç kuşaklarda. Yani şimdi siz şey görüyor musunuz? Karadeniz aksanını kurtaralım, Karadeniz aksanıyla konuşalım veya Çorum aksanıyla konuşalım falan. Onun gibi oluyor ve bu gerilik ve tırnak içinde böyle ilkellik gibi kabul ediliyor.
Şimdi tabii söyledikleriniz çok doğru. Hı-hı. Belli noktada çok önemli açıklamalar. Geçmişe bakıldığında bugünkü çok önemli, çok bilinen, çok kullanılan diller de biraz sömürge geçmişinden geliyor ama bunu Türkçe'ye uyarlarsak Türkçe'nin gelişmesi açısından da Türkiye'nin güçlü bir devlet olması gerektiğini ortaya çıkartıyor. Yani düz mantık, Aristo mantığından bakarsak eğer biz Türkçe'yi ve Türk dilini kuvvetli ve prestijli bir dil haline getirmek istiyorsak önce ülkemize bir prestij kazandırmamız
çok
gerekiyor.
Çok doğru, çok doğru, çok doğru.
Yani
evet.
Dolayısıyla burada sadece dil bağlamında değil aslında tüm ülke bağlamında, tüm genel dünya üzerindeki yerimiz bağlamında da çalışmalar yapmalıyız anladığım kadarıyla söylediklerinizden. Hani dillerin yeniden canlandırılması, kuvvetlendirilmesi noktasında da bu ekonomik güç, siyasi güç bunların hepsi bir devlet gücü olarak oluşturulması gerektiğini.
Ve prestiji bu sağlıyor.
Evet.
Ama size şöyle çıkartıyor. İyi bir haber söyleyebilirim. Türkçe özellikle son işte 20-30 yıldır özellikle dünyada bakın bu bilgiyi ilk defa dinleyicilerle paylaşıyorum. Amerika'da 9 stratejik dil kabul edildi. Bir kısmı böyle artık Türkiye uzmanı olarak falan yetişen şeyler. Çok yani güzel. Devletin ajandasının çerçevesinde. Hatta Türkiye'ye falan da gönderiyorlar. O 15 Temmuz olduğu için o dönemlerde Azerbaycan'a kaydırmışlardı. Bazı ülkelerin hedefleri arasında Türkçe stratejik dillerden biri. Çok farklı gruplardan eczacı, kimyacı böyle dilleri onu da tam çözemedim diye. Ama bunun dışında Türkçe şu anda 100 milyona yakın tahminim. Türkiye Türkçesi konuşuru var. Şimdi ekonomisi, işte askeri, savunma sanayi, teknoloji. Yine de biz çok ileriyiz yani. Çevremizdeki ülkelerin birçoğundan çok ileriyiz yani. Gidip görenler bilir yani.
Evet.
Şu Ankara'ya indiğim zaman bir ülke adı vermeyeyim ayıp olmasın. Kendimi yani şey
yabancı
gibi hissettim.
Hissediyorsun.
Yani bir Avrupa şehrinde gibi hissettim. Burada Avrupa'yı özenen bir şey olarak demiyorum da altyapı açısından söylüyorum. Evet. Dolayısıyla Türkiye'nin şu anda özellikle Afrika'daki ilişkileri, İran'daki durumları biliyorsunuz. Irak, Suriye'yi biliyorsunuz. Suriye'de ayrı bir parantez de. Yani düşünün 5-6 milyon mülteci var. Bu konu ayrı. Siyasi yönüne girmiyorum. Ama bunların mesela toplam 4 milyon da aşağıda en az 10 milyonluk bir kitle var. Bunlar en az 4-5 milyonu şey öğreniyor Türkçe. Onun Türkçe artı Ukrayna'dan tutun da Türkoloji bölümleri var her yerde.
Evet. Çok iyi. Şimdi son olarak toparlayalım. Vaktimiz de biraz daraldı. Bu tehlikedeki dillerle ilgili Türkiye'deki çalışmaları biraz özetler misiniz? Çok
tabii
kısa
ki.
Birkaç
tabii ki. Şimdi şöyle söyleyeyim. Dünyadaki devleti olan hani Kazakistan bağımsız Kıbrıs'la beraber 6 Türk devleti değil mi? 6 oluyor. Yanlış bir şey söylemiyorum. Radyodayız.
Estağfurullah.
geri kalan tamamı tehlike altında. İran'da da bazı değişiklikler tehlike altında ama demografik olarak Tahran'ın yarısı Türkçe konuşanlarla dolu. Türkçenin değişik bir şey. Ama bunların dışında Rusya Federasyonu'ndaki tamamı Tatarca, UNESCO'nun şeyi var. UNESCO sizin söylediğiniz bu konuya eğilen kurumlardan biri. Yakında bir toplantı yaptık biz UNESCO'da. Şimdi tekrar bir toplantı olacak. Dünyada tehlikedeki dilleri sayın izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. UNESCO'nun atlası. Ülkenin adına geliyorsunuz. Oraya bastığınız zaman hangi ülkede hangi diller tehlike altında? Türkiye dahil. Üniversiteler ve özellikle misyoner kuruluşları. Yani şimdi isim söylemeyeyim. Reklam yapılmış gibi olacak. Ya bazı Hristiyan siteleri var. Valla yani tırnak içinde söylüyorum, hayran olmamak mümkün değil. Tırnak içinde söylüyorum çünkü sosyal medyadan bir şey söylüyoruz, bir söylediğini tam tersi anlıyorum. Biz Türkolog olarak bilmediğimiz, gitmediğimiz yerlerdeki dilleri, halkları biliyorlar ve akın akın oralara misyoner götürüyorlar. Biliyor musun? Ve internette o kadar çok şeyleri var ki. Siteleri,
peki,
harika
bunlar sözcükleri. İçin bir devlet politikası mı gerekiyor yoksa kurum ve kuruluşlar ya da dernekler mi çalışmalı? Siz çok kısa...
Ya bu biraz ajanda çok tehlikeli. Yani adamın ne için geldiğini bilmiyorsun. Mesela adam burada Rumca konuşan var diyor, bilmem Ermenice. Şimdi mesela biliyor musunuz? 1980'li yıllarda Türkiye'nin Irak sınırındaki, Irak'taki, Suriye'deki bütün şeyler, İran'daki bütün lehçeler Avrupa'da bir ülke, Almanya mesela didiklendi. Yani hepsi inanılmaz. Yani biliyorsunuz Almanlar hani bir fil bilime giriş diye 40 ciltlik şey yapan. Yani bilim adamları da var, turistler var, sivil toplum kuruluşları var. Ne diyeyim?
Yani herkes ortak ama, çalışması gerekiyor.
Ama bunu yasaklayamıyorsun da. Adamın ne için geldiğini bilmiyorsun ki. Hani bir Suriyeli tutukladı ya MİT.
Yani Türkiye olarak da biraz uyanık olacağız. Bu tür çalışmaları yapacağız. Dernekler vasıtasıyla, devlet desteği vasıtasıyla.
Biz bir çalışma yaptık. Onu izleyicilerimize şey yapalım. 30 ülkeden, 120 farklı ülkelerden, Rusya, Amerika, Japonya, Çin'e kadar çok farklı ülkelerden bilim adamlarının, Türk dili uzmanlarının, Türkologların katıldığı Kaliforniya'da efendime söyleyeyim Kansas Üniversitesi'nden tutun da Cambridge'e kadar internette ücretsiz olarak yayınlanabilir. Kazakistan'daki Türk Akademisi ve Türk-Kazak Üniversitesi yayın sponsoruydu. Yani Kazak Üniversitesi, ben şahsi şeyimi vermeyeyim de Yesevi Üniversitesi diye şeye girerlerse internete tamamına çok kalite baskı, harika ulaşabilirler. İnternette baktım 2-3 bin liraya şeyden satıyorlar. Peki. Ama ya hediye edileni niye satıyorsun, o da ayrı konu.
Efendim çok teşekkür ediyorum. Türk ve dünyadaki Türk dillerinin tehlikelerini konuştuk. Durumunu değerlendirdik. Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Süher Eker konuğumuzu tekrar teşekkür ediyoruz. Güne Bakan müzikle devam ediyor. Hemen ardından da yine değerli bir konuğumuzu ağırlayacağız telefonda.
Geceleri paylaşır düşlerle, bir çözümü yok ki bunun. Yanlışa düşer çıkmazlara, dönüşü yok ki bunun. Sevgi olsun, taştan olsun, ama benimle olsun. Çile çeker aşkın mabusunda, bir kaçışı yok ki bunun. Koşmayı seviyor aşkın yollarına, kendini yormayıp bıktırmadan. Her acıyı çekip alışa alışa aşkı öğreniyor. Sevmeyi seviyor diyorum ya sana, kalpleri kırmayıp aldatmadan. Farklı dünyalar tanıya tanıya doğrusunu arıyor. Yar bana bakmasa da, yar benim olmasa da, heyecan duymayı seviyor bu gönlüm bir sonuç almasa da. Yar bana bakmasa da, yar benim olmasa da,
Saatimiz 15.38, Güne Bakan'da bu kez Türkiye'nin yerli savunma sistemlerini konuşacağız. Telefon attığımızda stratejist, yazar, doktor Ahmet Zengin var. Hoş geldiniz.
Efendim hoş bulduk. Ben de saygılar sunuyorum. Seyircilerimizi de selamlıyorum efendim.
Evet. Şimdi Sayın Zengin, hakikaten Türkiye'deki savunma sistemleri deyince uzun zamandır devam eden bir çalışma var. Öncesi de var tabii ama biz şimdi öncelikle tabii sizden böyle bir kısa bir bilgi almak istiyoruz. Yani ülkemizin savunma sistemlerinde, yerli savunma sistemlerindeki durumu nerededir dünyayla kıyasladığımızda? Bir de ülkemizdeki en önemli kurum ve kuruluşlar, buna destek verenler kimlerdir? Hangi kurumlardır, hangi kuruluşlardır? Kısa bir özet geçer misiniz bize?
Efendim, tabii ki şimdi savunma sanayimiz iyi durumda ve fakat yeterli değil. Çok eksiklerimiz var. Bunları başardığımız şeyler var. Bakınız, Türkiye 1928 yılında teyyare motor fabrikasını kurmuştur. 39 yılında 112 uçak üretmiştir. Atatürk'ün ölümünden sonra bu fabrika maalesef kapatılmıştır. 1936 yılında Nuri Demirbağ İstanbul Beşiktaş'ta 24 uçak ve birçok planör üretmiştir. Orayı da 1943 yılında kapatılmış. Türk Hava Kurumu 1941 yılında Ankara'da uçak fabrikası kuruyor ve 1944 yılında 100'ün üzerinde uçak üretiyor. Bakınız, 1945'te Ankara'da ilk uçak motor fabrikası kuruluyor. Yine 48'de üretime geçiyor. 1976'da yine Türk Hava Kurumu'nun güçlendirme ünitesi TUSAŞ'ı kuruyor ve 1984'te de TAİ'yi kuruyoruz. Şimdi yaptığımız tabii ki yerli ve milli insansız hava araçlarımız var diyoruz. Tabii bu çok güzel, insanı gururlandırıyor. Dünyanın değişik ülkelerinde de itibar gördü. Ve fakat tabii bazı alanlarda çok yeterli olduğumuz söylenemez. Bakınız, bu savunma sanayinde biz, tabii genç kuşak bunu bilmez ama biz Kıbrıs Harbi'nde Amerika atladığımız paraşütleri geri istedi. Evet. Ve hani Ayşe tatile çıksın ama Ayşe tatile çıkacak, gemiden atacak topumuz yok. O 5.38'lik toplar kahraman makine kimya mühendisleri tarafından bir gecede üretildi. Dolayısıyla geldiğimiz nokta 1974 Kıbrıs Harekatı'ndan sonra bize uygulanan ambargo. Bakın, Kore'ye bizim Türk askerlerinden 718 tane şehidimiz var. Hani NATO'ya girişimiz 1950-53 yılları arasında, yine Körfez Harbi'nin zararı 40-45 milyar dolar. Afganistan'da 12 şehidimiz var. Dolayısıyla yani biz bir bedel ödeyerek NATO'ya girmişiz. Verilen Amerikan silahları, efendim şimdi tabii verilen bu silahların kontrol edilmesi, bilginin ve savunma sistemlerinde bilginin kontrol edilmesi çok önemliydi. Bunu evet, şimdi yavaş yavaş biz başarıyoruz. Ürettiğimiz gerek insansız hava araçlarından, gerekse ürettiğimiz Altay tanklarından, fırtına obüslerinden, hafif makineli tüfeklerimizden, nüfus edici bombalardan, ki bugün PKK'yı bitiren en önemli faktörlerden birisidir. Yani nüfus edici bomba, NOB'i dediğimiz, yani mağaraya girer, girdikten sonra bir 40-50 metre daha gider. Dolayısıyla biz çok başarılı bir terörle mücadele operasyonundan sonra savunma sanayimizi de 1974 Kıbrıs Harekatı'nda şapka düştü önümüze. Yani biz dolayısıyla Amerika'nın bize dost olmadığını, bütün müttefiklerimizin bizi sırt üstü bıraktığını gördük.
Peki bir şey hani, sorabilir miyim? Şimdi tabii efendim, burada 74 önemli bir tarih olarak veriyorsunuz.
Evet.
Bunu yani o zamandan bugüne mi değerlendirmek lazım, yoksa son zamanlarda daha mı etkin diye değerlendirmek lazım?
Türkiye'de savunma sanayi alanında iki büyük kırılma var.
Evet.
Yani bizi bu teknolojiye iten iki büyük şey var. Belki bu biraz da bizim hayrımıza olmuştur. Bunlardan bir tanesi Kıbrıs Harekatı.
Evet.
İkincisi Körfez Harekatı'nda. Yani biz Amerikan askerlerine tezkereyi vermeyip Türkiye'ye sokmayınca Amerika kendisine yeni efendim ortaklar edinmeye başladı. Hı hı. Ve gitti, maalesef PKK'nın kucağına oturdu Amerika.
Evet.
Dolayısıyla biz iki büyük projede, ki bunlardan ikincisi de efendim Körfez Harbi'nde, yine Amerikan askerlerinin Irak Harbi'nde efendim tezkereden dolayı ülkeye alınmaması nedeniyle büyük bir kırılma oldu ve Amerika bizi, bakın bu soğuk savaştan sonra NATO soğuk savaştan sonra tamamen Amerikan menfaatlerini koruyan, onların Orta Doğu'da ve başka ülkelerdeki avantajlarında hareket eden bir ülke konumuna geldi ve maalesef Türkiye'yi karşısına aldı. Bu açık ve net söyleyelim. Yani şu Dede Ağaç'a ve Yunanistan'a yapılan bu hareketlerden sonra kesinlikle Amerika'nın bizim müttefikimiz ve dostumuz olmadığını, ki bunu da zaten söylüyorlar, yani açık açık söylüyor. Gerek Amerikan Başkanı, gerek Dışişleri Bakanı açık açık söylüyorlar yani. Biz Amerika'nın sözde müttefiki olduğumuz bize ifade ediliyor. Dolayısıyla bizim canı cehenneme bu Amerika'nın da, NATO'nun da, Avrupa Birliği'nin de hepsinin canı cehenneme. Bizim şapka düştü, kel göründü. Kesinlikle bizim önümüzde şu anda savunma sanayindeki gereklerimiz ortaya çıktı.
Ama şu anda bir kırılma daha yaşamıyor muyuz? Şimdi evet. Benim gördüğüm kadarıyla, yani rasyonel bir bakışla, biz eğer hava savunma sistemlerini bize vermiyorsanız biz başka yerden alırız dendi. Bu hava savunma sistemleri alındı, kuruldu büyük ihtimalle ve fakat bu büyük bir sorun haline getirildi. Şimdi evet. Tabii bu ülkeler arasındaki dış ilişkileri de, yani dış politikanın da etkisi var burada. Size göre özellikle bizim coğrafyamızın dış politikadaki savunma gerekleri nelerdir? Sadece hava savunma sistemi midir, yoksa başka şeyler de var mıdır? Nelerdir size göre?
Tabii ki efendim, şu anda bir kere bütün uçan sistemler, insansız hava araçları, insanlı hava araçları hepsi Amerikan uydularıyla uçuyor şu anda. GPS. Evet. Ve Rusların GLONASS denilen bir uydusuyla uçuyor. Bunlar yer ve yön tayinini bunlarla yapıyor. Bizim behama hali acilen askeri uydularımızı yapıp efendim uzaya fırlatmamız lazım. Birinci konu bu. İkincisi, Amerika'dan aldığımız hangi uçak varsa hepsinin kontrolü Amerika'da. Yani K-Escrow sistem denilen bir virüs yerleştiriyorlar. Efendim jetler havalanamıyor. Efendim uzak mesafeye gidemiyor. Kendisinin düşman olarak gördüğümüz kişileri dost olarak addediyor. Ve ateş sistemleri kilitleniyor, pilotlarını havaya atıyor. Şu andaki bizim jetlerimiz, yani işte bu F-16'nın kaynak kodları başka vermiyor bize. Dolayısıyla Amerikan'dan gelen bütün silahların kontrolü bizde değil. Evet. Halen değil. Biz kendi yerli ve milli yazılımlarımızı yapmamız lazım. Başka bir önemli konuyu söyleyeyim. Bu arada hani Kıbrıs'ı da tamamlayayım müsaade ederseniz.
Tabii, buyurun.
Şimdi efendim, Kıbrıs'ta eğer şu andaki irademiz olsaydı, yani şu andaki başımızda bulunan devlet büyüklerimiz olsaydı, biz Kıbrıs'ın tamamını almıştık canım. Girip niye yarım bırakıyorsunuz? Dolayısıyla Kıbrıs başımıza bela olmazdı. O zaman tamamına girecektik biz. Efendim Arat'ın üssü varmış, İngilizler varmış, Amerika. Efendim biz resti çekmiştik. Dolayısıyla bizim Kıbrıs'ın tamamını almamız lazım. İkinci eksiğimiz, büyük eksiğimiz. Şu anda bizim milli savunma sanayinde bir bilim adamı ve çalışan insanların bir arşivi yok şu anda. Kim nerede ne iş yapıyor? Bunun arşivi yok. İki, sertifikasyon kurumumuz yok. Yani bir silah yapacaksın veyahut da bir ürünü üreteceksin. Bunun sertifikasını kim veriyor? Efendim, Kapellen'de, Brüksel'deki efendim veyahut da NATO ülkelerindeki ülkeler bize sertifika veriyor. Böyle bir şey olabilir mi?
Sorabilir miyim? Buna gerek var mı? Yani illa efendim, yurt dışına satmak istiyorsanız gerek var ama belki efendim, fakat kendiniz kullanacaksanız bunu kabul etmeyebilirsiniz, değil mi?
Efendim bir standarta ve sertifikasyona bağlanması lazım bunların. Hı. Bu şu anda yok Türkiye'de. Bunu en güzel şekilde makine kimya yapardı. Evet. Maalesef bu fırsatı
yani kaçırıyoruz. Yani tekrar bu şekilde organize edilebilir ama, değil mi?
Tabii ki. Tabii ki efendim. Tamam. Dolayısıyla biz bu savunma sistemlerinde, bakın uçak ve silah satıcılara sattığımız silahları bize bir gün dönerse veya dostlarımıza yöneltirse ne yapacakları konusunda ABD Kongresi'nde müttefiklere sattığımız silahların içine bir virüs yerleştirelim diyor. Ve bu silahlar ileride bizim amaçlarımız dışında kullanırsa uzaktan göndereceğimiz bir kodla bu silahları işlemez hale getirelim diyor. Bu yasal zorunluluk haline gelmiştir Amerika'da. Dolayısıyla Amerikan, Fransız ve Rus silahları, diğer ülkelere sattıkları uçak, roket, atar, tank, füze, bunları satın alanın sonradan düşman olması durumunda bu silahları kullanamıyorsunuz.
Evet, bizde de bunların geliştirilmesi gerekiyor diyorsunuz. Bu efendim, konuda çalışmalar var tabii.
Efendim tabii, TÜBİTAK şimdi günümüzde işte bu Zincon yazılımlarını, efendim yaklaşık 20 yıl ABD bu Zincon yazılımına para harcadı. Yine Almanya mesela terk etti. Bu Microsoft'un, bakın bu Microsoft'un kesinlikle güvenliği yoktur. Bilginin nereye ne şekilde gideceği belli değildir. Dolayısıyla biz bunları yönetemeyiz. Mesela Amerika Linux sistemine geçti. Yani evet. Bizim şu anda kullandığımız Microsoft sistemleri güvenilmez ve öncelikle burada çok büyük tehlikeleri olan bir yazılım kullanıyor şu anda Türkiye. Dolayısıyla bunlarından derhal vazgeçmemiz lazım.
Evet, ben yazılımcılar genelde Linux kullanıyor diye biliyorum ama demek efendim? Ki yani oradaki eksiklerin de giderilmesi gerekiyor. Çünkü şimdi bizim bir gelecek için bir yerli politikamızın da olması gerekiyor galiba
tabii,
değil mi? Bir gelecek politikamızın.
Şimdi, tabii Hakan'cığım, TÜBİTAK'ın geliştirdiği mesela bu Pardus sistemi var.
Evet.
Fakat bu geliştirilemiyor. Malum sebeplerden dolayı 15 Temmuz'dan önce efendim bu bilgiler maalesef bizim kontrolümüzde değil, halen değil. Yani bu Pardus sisteminin, yazılım sisteminin kesinlikle bizim bir an önce hayata geçirmemiz lazım. Dolayısıyla burada şimdi savunma sanayinde biz yan gelip yatamayız. Dolayısıyla çok eksiğimiz var. Daha bunların tamamlanması. Efendim bize deniyor ki işte bu yerli ve milli diyemeyiz. Çünkü bakın biz mesela mikroçip üretimi tamamen Tayvan'da. Amerikalıların kontrolünde bu mesela. Niye işte Amerika Tayvan'a müdahale ettirmiyor? Dolayısıyla burada bütün gereksinimlerinin tamamını gerek Almanya'nın otomotiv ve silah sistemleri, gerek Almanya'nın, Amerika'nın, Avrupa ülkelerinin silah sistemleri Tayvan'da yapılan mikroçiplerle yapılıyor.
Evet.
Bizim mikroçip yapabiliyor muyuz? Hayır. Entegre yapabiliyor muyuz? Hayır. Evet, yapılanlar var ama yeterli değil. Benim söylemek istediğim şey şu. Peki. Yani yapılan bütün çalışmaları da efendim yok göremeyiz. Ancak daha da geliştirilmesi ve bunun bu konuda çok büyük çalışma yapmamız lazım. Efendim biz savunma sanayinde makro sistemleri yapıyoruz. Efendim tank yapıyoruz, fırtına obüsü yapıyoruz, uçak yapıyoruz, değil mi?
İnsan ama sadece konvansiyonel yapıyor. Olmak yetmez yani. Dijitalde de kuvvetli olmak gerekiyor.
Evet efendim. Evet efendim. Yani burada çok eksiğimiz var dijitallerde.
Peki bir şey sorabilir miyim? Yani bu çok mu büyük bir meblağdır buna yatırım yapmak? Hani gerek insan olsun, insan kaynağı olsun, gerek teknolojik kaynak olsun. Ne kadar bir meblağdır? Yani biz tamam yakalamak için bir çaba sarf edeceğiz, koşacağız gerekirse ama bir de yatırım miktarı lazım buna. Bu ne kadar bir miktar? Yani hakikaten ülkemizin ekonomisi bunu kaldırmaz mı?
Evet, güzel. Yani bu yerli otomobil yapmaktan daha ucuz bir sistem. Türkiye'de maalesef mesela bu teknoparklar kuruldu, çok iyi oldu. Burada çok büyük yazılımcı gençler çalışıyor. Ancak bunların birbiriyle koordine edilmesi lazım. Ekip çalışması yapılması lazım. Bir de bilim insanları, bilim göçmen kuşa benzer. İtibar görmediği yerden göç eder. Bazı insanlar göç ediyor. Evet. İşte bunları yakalamak lazım. Orada yani bu yazılımda ve dijitalde çok eksiğimiz var. Bunların acilen giderilmesi lazım.
Ya yine, pek çok özür dilerim, araya girmek zorundayım ama bu pek çok hani ekip çalışması diyorsunuz. Burada benim gördüğüm, yaptığım araştırmalarda gördüğüm bir temel eksiklik var. Tüm işlerde bir iş analisti kavramı yok bizde. Dolayısıyla yazılım şirketlerinde görüyoruz tek tük iş analisti. Onlar da yazılım üretmek amacıyla kullanılıyorlar ama bu sadece iş analisti demek sadece yazılım anlamında değil, tüm alanlardaki gelişmeleri organize etmek ve en verimli sonuca ulaşmak anlamında kullanılan bir yaklaşım. Bunları da üretmemiz gerekiyor. Yani insan kaynağı üretirken bunları da üreteceğiz. Yani efendim koordinasyonu sağlayan kişi anlamında değil, aynı zamanda onu düzenleyen, yönlendiren ve sonuçlanmasını sağlayan kişi anlamında da gerek var. Bazı şeylere lütfen devam edin.
Efendim şimdi tabii mesela ben tabii ısrarla çok programda söyledim. Mesela bugün makine kimya mesela çok önemli. Bakın bu 1500 derecelik efendim çeliği eriten ve namluları yapan, eskiden biz Yahudi'den alıyorduk. Yani Rheinmetall Waffen firması var Almanya'da. İsrail bağlantılı. Mesela uçakların 500 ila 2000 librelik o yanlarındaki efendim tanker gibi olan efendim uçak bombalarının çeliği Almanya'dan ve şeyden geliyor. İsrail'den geliyordu. Şimdi bunları 5500 derecelik çeliği eriten, içindeki gazları, yabancı maddeleri ayrıştıran fırını yaptılar makine kimyada. 5-6 sene oldu. Efendim bütün bu namlular, gerek hafif piyade tüfeklerinin gerekse büyük efendim namluları yapan firmanın efendim genel müdürlük başka yere tayin ettiler. Şimdi bunlar olmuyor yani. Yani bunlar bu savunma sanayinde hata yaptığınız zaman onu yıllarla ödersiniz. Bakın, askerler hata yaptığı zaman hatayı canıyla öder. Aşçı bir hata yaptığı zaman yemeğin üstünü maydanozla süsler. Terzi bir hata yaptığı zaman onu ütüyle giderir. Ancak asker ve savunma sanayi hata yaptığınız zaman canıyla öder.
Evet.
Efendim, bizim bir hazırlığımız yok. Savaş hazırlığımız var mı? Yok. E şimdi biz 6 cephede savaş ediyoruz. Bakın, Libya'da savaştayız. Suriye'de savaştayız. Irak'ta savaştayız. Efendim, Azerbaycan'da savaştayız. Dünyanın değişik ülkelerinde savaştayız. Şu anda iç cephe hariç, iç cephede de savaş var. Yani içimizdeki hainler de dışarıdan çok daha fazla. Buna dikkat etmemiz lazım. Dolayısıyla biz 5-6 cephede şu anda harp ediyor Türkiye. Kimsenin umurunda mı? Böyle bir şey olabilir mi? Yani Türkiye kesinlikle büyük bir Amerikan Türkiye savaşına hazır olmalı. Adamlar geldi Dede Ağaç'a. Dikkat edin, haritaya bir bakınız şöyle. Güneyden kuzeye kadar, batıdan doğuya kadar bütün kenarımızda İran hariç Amerikan üsleriyle çepeçevre çevrildi. Yani bir savaş kaçırılmaz. Ya
tabii Dede Ağaç çok stratejik bir yer, onu söylemek lazım. O yüzden oradalar. Yani boşu boşuna değil yani.
Evet efendim, evet. Şimdi bakınız, İngiltere'de zamanın en büyük donanmasıydı. Hakan'cığım, hani evet, hemen hızlı geçmek istiyorum. O zaman bir Nusret mayın gemisi, İngiliz donanması bugün Kabatepe ile Gökçeada'nın arasında yatıyor. Bir mayın gemisi bitirdi. Şimdi bizim dehamal mayın gemilerine, deniz ve kara mayın gemilerine ihtiyacımız var. Efendim biz sınırlardaki mayınları, efendim bizim sınırımız Almanya, Fransa sınırı gibi değil ki. Tabii. Veyahut da Belçika, Hollanda sınırı gibi değil ki bizim sınırımız.
Ya ihtiyaçlar bir an önce belirlenip buna göre teknoloji geliştirmemiz de gerekiyor.
Kesinlikle. İşte onu söylemek istiyorum. Yani bizim bir koordinasyonumuz, kurumlar arasındaki koordinasyonu sıkı sıkıya sağlamamız lazım ve ekip çalışması yapmamız lazım. Biz günübirlik politikalarla bunlarla başarılı olamayız. Evet, kısmen başarılarımız var ancak yeterli ve çok daha ileri düzeyde değil efendim.
Evet, şimdi tabii özellikle savunma sistemleri ve savunma sanayine baktığımızda belli noktada sizi dünya üzerindeki gücünüzü de gösteren bir sistemdir savunmak. Çünkü en zorudur. Hani hücum etmek daha kolaydır da savunmak daha zordur. Her zaman bu böyledir. Dolayısıyla bakıldığında burada uzun vadede de muhakkak bazı planlamaların yapılması gerekiyor. Kısa vadedeki gelişmeleri de rasyonel değerlendirmek gerekiyor. Yani biz önümüzdeki 30 yılı birden kazandık diyemiyoruz herhalde. Bunu evet, demek için de daha fazla çalışmamız gerekiyor. Sizin dediğiniz gibi mikro ölçekteki yazılımları, özellikle dijital savaşa da hazırlıklı olmamız gerekiyor herhalde, değil mi?
Tabii ki efendim. Tabii ki. Bakın, bu güvensiz. Bizim bütün kurumlarımız Microsoft kullanıyor. Gidin her taraf, bankalar dahil. Hepsiz mi? Yani bunlar güvenliği yok ki. Bu bilgi, hani bulut diye bir sistem var, biliyor musunuz? Buluta evet, yazıyorsunuz. Kim kaparsa kapar oradan.
Evet.
Ve belki o bir gün yağmur olarak geri tekrar düşer toprağa. Dolayısıyla yani bizim yazılım ve mikro sistemlerde büyük başarılarımız yok. Başka bir şey daha söyleyeceğim. Ya şu çok iyi bir şey değil. Yani bunu söylemek, tamam, belki siyaseten iyi olabilir ancak bilimde şöyle bir şey uygun değil. Yerli ve milli demek uygun değil efendim. Tekrar ediyorum. Bakın, sen şimdi un bir yerden, şeker bir yerden, yağ bir yerden helva yaptıysan bu büyük başarıdır. Bugün %10'unu yaparsın. Yarın %90'ını, %100'ünü yaparsın. Ve sen şimdi efendim bazı kritik şeyleri üretemiyorsun. Mesela uçakların pitotüpleri var, aviyonikleri var, iniş takımları var, motorları var. Yani bunları başka yerden alıp bir yere getirdiysen bu bir başarıdır.
Ama ancak bu aynı zamanda gelecek için de planlanması gereken bir şeydir.
Evet,
bir de galiba bütün bunları yaparken, az önce söylediniz ya, mikroçipleri Amerika Tayvan'da üretiyor dediniz. Siz de farklı ülkelerde bu yatırımları dost ülkelerde yapabilirsiniz kendinize, değil mi?
Tabii ki efendim. Şimdi evet, bakın, çok
son cümlelerinizi alayım lütfen.
Hemen efendim. Mesela Ukrayna'da bakın, bizim ortak savunma projelerimiz vardı. Silah ve füze motorları, hava savunma sistemlerimiz, S-125 ortak kargo uçağı üretimimiz vardı. Muhtelif zırhlı araçları orada yapıyorduk, motorlarını. Bayraktar'ın Akıncı İHA motoru.
Evet.
AI-450T turboport motoru efendim orada yapılıyordu Baykar ortaklığıyla.
Evet.
Ne oldu? İlk önce oralar vuruldu Rusya tarafından.
Peki. Çok teşekkür ediyorum. Stratejist, yazar Doktor Ahmet Zengin, katılımınız için, verdiğiniz bilgiler için çok sağ olun. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.
İyi günler efendim. Ben teşekkür ederim.
Güne Bakan programının sonuna geldik. Program ekibimiz Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, sunucunuz ben Hakan Tuzcu, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan'la birlikte hepinize sağlık ve mutluluk dolu günler diliyoruz. Hoşçakalın.
Güne Bakan.